Ayrım 17. Aşkın ve Savaşın Gündüz ve Geceleri. Eduardo Galeano. Sayfa 186. Haberler. Uruguay'dan. Saltolu bir genç kız işkencede öldü. İntihar eden bir tutuklu daha. Bu kişi 3 yıldan beri Libertad Hastanesi'nde tutukluydu. Derken bir gün belki kaba bir yanıt verdi. Belki ters baktı, belki de gardiyan tersinden kalkmıştı. Ve tutuklu ceza hücresine gönderildi. Orada bu hücreye ada diyorlar. Yalnızlıktan, açlıktan, bunalımdan ötürü adadaki tutuklular ya bileklerini keserler ya delirirler. Bu tutuklu ceza hücresinde bir ay geçirmişti. Sonunda kendini astı. Bu aslında rutin bir haberdi. Ama bir ayrıntı dikkatimi çekti. Tutuklunun adı Jose Artigas'tı. Sokağın savaşı, ruhun savaşı. Alçak gönüllülüğü ve sabrı öğrenebilecek miyiz? Ben dünyayım. Ama çok küçük bir dünya. Bir kişinin zamanı tarihin zamanı değildir. Oysa ki, böylesi, kabul etmek gerekir ki, insanın hoşuna giderdi. Sistem. 5 ya da 6 yıl önce, Miguel Litti'nin bana anlattığı bir şey aklıma geliyor. Vaat Edilmiş Topraklar adlı filminin çekimlerini Şili'nin yoksul bir bölgesi olan Ranquil Vadisi'nde daha yeni tamamlamıştı. Yörenin köylüleri kalabalık sahnelerde figüranlık yapmışlardı. Bazıları kendilerini canlandırmış, diğerleri ise asker rolünü oynamışlardı. Askerler vadiyi istila ediyor ve kan dökerek köylülerin topraklarını ellerinden alıyorlardı. Film İşte bu katliamı anlatıyordu. Üçüncü gün sorunlar başlamış, üniformayı giyen, at binen ve kuru sıkı mermi atanlar gaddar, otoriter ve sert bir kişiliğe bürünmüşlerdi. Bunlar her film gününün ardından diğer köylülerin canını okuyorlarmış. Sokağın savaşı, ruhun savaşı. Ben acaba kaç kez diktatör oldum? Peki ya kaç kez bir engizisyoncu? Bir siyanürcü, bir gardiyan. Peki en çok sevdiğim insanlara özgürlüğü ve düşünceyi kaç kez yasakladım? Kendimi kaç kişinin sahibi hissettim? Kaç kişiyi sırf ben olmama suçunu işledikleri için lanetledim? Kişilerin özel mülkiyeti nesnelerin özel mülkiyetinden daha iğrenç değil mi? Kendimi tüketim toplumuna son derece uzak gören ben bugüne kadar kaç kişiyi kullandım? Başarının değerini yüksek sesle lanetleyen ben başkalarının başarısızlığını gizliden gizliye hiç mi arzulamadım ya da kutlamadım? Kendisini ortaya çıkaran dünyayı hangi insan kendi içinde yeniden yaratmıyor? Hangi insan kardeşini bir hasımla, sevdiği kadınıysa kendi gölgesiyle karıştırmaktan muaf? Sokağın savaşı, ruhun savaşı. Yazmak. Bunun bir anlamı var mı? Bu soru elimin üzerine tüm ağırlığıyla çöküyor. Sözcük gümrükleri, sözcük yakma fırınları, sözcük mezarlıkları oluşturuyor. Bize ait olmayan bir hayatı, yaşamayı kabullenmemiz için başkasının hafızasını kendimizinmiş gibi kabul etmeye zorlanıyoruz. Maskeli gerçeklik, galiplerin anlattığı tarih, belki de yazmak, kepazeliğin hüküm sürdüğü bu çağda, burada bulunduğumuzun ve öyle olduğumuzun tanıklığını yapan sesleri kurtarma teşebbüsünden başka bir şey değildir. Onları henüz tanımadığımız kişiler için koruma altına alma biçimi. Esprio'nun istemiş olduğu gibi her bir şeyin ismi. Nereden geldiğini bilmeyen nereye gittiğini nasıl öğrenebilir? Sanat tarihine giriş. Akşam yemeğimi Nicole ve Adum'la birlikte yiyorum. Nicole bizzat tanıdığı çok yetenekli ve ünlü bir heykeltıraştan bahsediyor. Heykeltıraş koskocaman bir atölyenin içinde etrafı çocuklarla çevrili olarak çalışırmış. Mahallenin bütün çocukları onun arkadaşıymış. Günün birinde belediye ona şehrin meydanlarından birine dikmek için büyük bir at heykeli sipariş etmiş. Bir kamyon devasa bir granit bloğu onun atölyesine getirmiş. Heykeltıraş bir merdivene çıkıp çekiç ve keskiyle taşı yontmaya başlamış. Çocuklar onun çalışmasını izliyorlarmış. Derken çocuklar tatillerini geçirmek üzere dağlara ya da deniz kıyısına gitmişler. Geri döndüklerinde heykeltıraş onlara atın bitmiş halini göstermiş. Çocuklardan biri fal taşı gibi gözleri ona sormuş. Peki ama o taşın içinde bir at olduğunu nereden biliyordun? Haberler. Arjantin'den. Luis Sabini kurtuldu. Ülkeden çıkmayı başardı. 75'in sonlarında ortadan kaybolmuştu ve onun tutuklandığını bir ay sonra öğrenmiştik. Haroldo Conti'den hiçbir iz yok. Juan Gelman'ı Buenos Aires'teki evinde aramaya gittiler. Ama evde bulamayınca çocuklarını götürdüler. Kızı birkaç gün sonra dışarı çıktı. Oğlundan hiç haber alınamadı. Hem polis hem de askerler onun ellerinde olmadığını söylüyor. Juan yakında dede olacaktı. Ama hamile gelini de ortadan kayboldu. La Rioja'da bize metinler gönderen Caco Paoletti işkence gördü ve hala tutuklu. Dergide yazıları yayınlanan yazarlardan Paco Urondo'nun bir süre önce Mendoza'da kurşunlarla delik deşik edildi. Antonio Di Benedetto şu anda cezaevinde. Rodolfo Walsh ise kayıp. Ortadan kaybolmasından kısa bir süre önce kaleme aldığı mektupta Rodolfo, bugünkü 3A'nın yönünü şaşırmış ve sadece ölümün söylemini kekeleyebilen terörün esas kaynağı 3 kuvvet olduğunu belirtti. Arjantin'deki Perón iktidarı sırasında onun sağ kolu José López Guerra tarafından kurulan gizli örgüt. Alianza Anticomunista Argentina. Arjantin Antikomünist İttifakı. Kısaca 3A diye anılıyordu. Gladio benzeri bu yasa dışı gizli örgütün hedefi Arjantin'de solu bitirmekti. Perón hükümetine karşı olmak komünist damgası yemeye ve örgütün hedefi olmaya yetiyordu. Walsh'ın Perón'u darbeyle deviren askeri hükümet döneminde yazdığı bu mektupta kastettiği 3 kuvvet, kara, hava ve deniz kuvvetleridir. İspanyolca ordu, kuvvet anlamına gelen arma sözcüğünün A harfi başlamasından ötürü bu tür bir benzetme yapıyor ve darbeci ordunun 3 kuvvetinin eski günlerdeki gibi gizli 3A örgütünün misyonunun devam ettirdiğini ileri sürüyor. Rüyalar. Ateş istiyordun ama kibritler yanmıyordu. Hiçbir kibrit sana ateş vermiyordu. Kibritlerin hepsi ya ıslaktı ya da kavları düşmüştü. Calea de la Costa, Haziran 1977. Dünyayı her gün icat etmek için. Sohbet ediyoruz, yemek yiyoruz, sigara içiyoruz, yürüyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Bunlardan birbirinin içine girmeden sevişme biçimleri ve gün geceye doğru ilerledikçe bedenler birbirlerini giderek daha çok arzuluyorlar. Son trenin geçişini duyuyoruz ve kilisenin çanları çalıyor. Gece yarısı olmuş. Bizim kendi küçük trenimiz yola çıkıp havalanıyor, seni bir gökyüzünden diğerine, bir dünyadan diğerine götürüyor. Sonra sabah oluyor ve yeni hazırlanmış mis gibi kahvenin kokusu burnuma geliyor. Yüzünden temiz bir ışık fışkırıyor ve bedenin ıslaklık kokuyor. Gün başlıyor. Gelecek olan geceden bizi ayıran saatleri sayıyoruz. Gece olunca hüzünlere dalacak, öylece sevişeceğiz. Eğer dikkatlice dinlenirse, aramızda tek bir melodi oluşturduğumuz anlaşılır. Erelti otlarıyla kaplı araziyi geçip bir nehrin kıyısına varıyorum. Bu sabah güneş berrak gökyüzünde pırıl pırıl parlıyor. Yumuşak bir meltem esiyor. Duman, taş evin bacasından yükseliyor ve havada dalgalanıyor. Ördekler suda yüzüyor, beyaz bir yelken ağaçların arasından süzülüyor. Bedenim bu sabah meltemle, dumanla, ördeklerle ve yelkenle aynı ritimde. Sokağın savaşı, ruhun savaşı. Bana üzgün olma emrini veren düşman sesin peşindeyim. Bazen mutluluk bana en büyük suçmuş gibi görünüyor ve hala hem hayatta hem özgür kalma ayrıcalığına sahip olduğum için suçluluk hissine kapılıyorum. Böyle zamanlarda yerli kabile reisi Huica'nın Peru'da harabelerin önünde konuşurken söylediklerini hatırlamak bana iyi geliyor. Buraya geldiler, taşlara varasıya her şeyi parçaladılar. Bizi ortadan kaldırmak istiyorlardı ama başaramadılar. Çünkü hala hayattayız ve en önemlisi de bu. Huika'nın haklı olduğunu düşünüyorum. Hayatta olmak küçük bir zafer. Hayatta olmak ya da sürgün. Bir başka ülkenin mümkün olduğuna tanıklık etsin diye vedalaşmalara ve maruz kalınan suçlamalara rağmen mutlu olabilmek. Bizim ödevimiz vatanı boktan tuğlalarla inşa etmek olmayacak. Geri dönme vakti geldiğinde eğer kırık dönük dönersek ne işe yararız ki? Mutluluk üzüntüden daha fazla cesaret gerektiriyor. Zira öyle ya da böyle üzüntüye artık alıştık. Kaleya da Costa, Haziran 1977, Pazar yeri. Tatlılığı insanın bütün bedenine yayılan bol sulu, tombul eriğin gözler kapatılarak yeneceğini bana sen öğrettin. Sert kabuklu ve kırmızı renkli pancar eriği ise bakarak yemek içindi. Şeftaliyi okşamak ve bıçakla kabuğunu soymak hoşuna gidiyor. İnsan onları elleriyle parlatabilsin diye elmaları mat olmasını tercih ediyorsun. Limon sana saygıyı çağrıştırıyor. Portakallarsa seni güldürüyor. Sana turp yığınlarından daha sempatik gelen bir şey yok. Ananası ise orta çağ savaşçısınınkini andıran zırhıyla çok gülünç buluyorsun. Domatesler ve kırmızı biberler seksi parlaklıkları ve tembellikleriyle sanki göbeklerini sepetlerinin içinde güneşlendirmek için doğmuşlar. Ama domatesler gerçekte kekik, tuz ve yağ ile karışınca hayatlarını yaşamaya başlıyorlar. Kırmızı biberlerse fırının ısısı derilerini soyup ağızlarımız onları iştahla ısırana dek kaderlerine kavuşamıyorlar. Baharatlar pazar yerlerinde ayrı bir dünya oluşturuyorlar. Minicik ama çok güçlüler. İster sığır eti olsun, ister balık eti, domuz eti ya da kuzu eti, içine baharat girince heyecanlanıp sulanmayanı yok. Biz şunu hiç aklımızdan çıkarmıyoruz ki, eğer baharatlar olmasaydı biz Amerika'da doğmazdık. Ve hem masamız hem de rüyalarımız sihrinden yoksun kalırdı. Netice itibariyle Kristof Kolombu ve denizci Simbad'ı buralara iten onlar oldu. Defne yapraklarının, ızgara etin ya da raviolinin üzerine yavaşça düşmeden önce avucunda çok küçük bir ufalanma biçimleri var. Biberiye, mine çiçeği, muskat, fesleğen ve tarçını çok seviyorsun. Ama bunun sebebinin onların kokusu mu, tadı mı yoksa adı mı olduğunu asla bilemeyeceksin. Yoksulların baharatı, maydanoz hep diğerlerinden bir adım öndedir. Tabağa yeşil, canlı ve serin damlacıklarla nemlenmiş olarak bir tek o gelir. Tören devam ettiği müddetçe biz de onun gibi birazcık kutsalız. Şarap şişesini açıyorum. Buenos Aires'te siyah ve tombul şişeli Burgonya şarabı San Felipe'ydi. Buradaysa Toe şaraphanesinden Sangre de Toro. Şarabı kadehlere dolduruyorum ve o şekilde biraz dinlenmeye bırakıyoruz. Kokusunu içimize çekiyor ve mumun zayıf şavkında ışıltıyan rengini hayranlıkla seyrediyoruz. Bacaklar masanın altında birbirini arıyor ve düğümleniyorlar. Kadehler öpüşüyor, şarap bizim neşemizden gayet mutlu. İyi şarap sarhoş küçümser ve kendisini hak etmeyenin ağzında ekşimtırak bir tada bürünür. Tenceredeki yoğun, kırmızı ve dumanı tüten sos fokurdayarak kaynıyor. Yemeğimizi yavaşça, tadını çıkararak yiyor, hiç acele etmeden sohbet ediyoruz. Tek başına yemek bedenin bir mecburiyeti. Seninle birlikte yemek ise bir ayin, bir kahkaha. Haberler Uruguay'dan. Marcha'nın koleksiyonlarını ve arşivlerini yaktılar. Onu kapatmak yeterli gelmemiş olmalı. Marcha 35 yıl yaşamıştı. Her hafta sadece varlığını sürdürmek suretiyle satmadan da yaşanacağını kanıtlıyordu. Onu başından beri yöneten Carlos Quijano şimdi Meksika'da. Kıl payı kurtuldu. Marcha artık yokken de sanki onun ölüsünün başında bekler gibi kalmakta ısrar etmişti. Her zamanki saatte redaksiyon bölümüne gelip masasına oturuyor ve boş şatonun sadık hayaleti gibi hava kararına kadar orada kalıyordu. Hala gelen az sayıdaki mektubu açıyor ve yanlışlıkla çalan telefonlara bakıyordu. Sistem. Yok etme planı, otlar yolunacak, canlı kalan en son bitkiye kadar kökler sökülecek ve toprağa tuz serpilecek. Ardından otun hafızası öldürülecek, yeni bilinçleri yerleştirmek için eskiler silinecek, onları silmek için geçmişleri boşaltılacak, ülkede sessizlik, hapishaneler ve mezarlar dışında başka şeylerin de yaşandığına dair her türlü tanıklık yok edilecek. Hatırlamak yasak. Tutuklulardan ekipler kuruluyor. Bunlar geceleri eskiden şehrin duvarlarını kaplayan protesto cümlelerini boyayla kapatmaya mecbur ediliyorlar. Yağmur duvarları dövüp durdukça beyaz boya akıp gidiyor ve dik başlı sözcükler yavaş yavaş yeniden ortaya çıkıyor. Haberler. Arjantin'den. Akşam saat 5'te ateş kullanarak temizleme. Kordoba'daki 14. Alay Kışlası'nın avlusunda 3. Ordu'ya bağlı komando birliği Tanrı, Vatan ve Yuva üçlüsüyle özetlenen bizim en geleneksel manevi mirasımızı korumak için bu zararlı metinleri yakma işini gerçekleştiriyor. Kitaplar ateşin içine atılıyor. Göğe yükselen dumanlar çok uzaklardan görülüyor. Kimse gidecek kadar kahraman, kalacak kadar vatansever değil. Kitabın sonu. 22 Mayıs 2013. Sayfa 193.